Tarih ve Çocuk. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Biliyorsunuz biz bu programda sizlere Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16 yıldızı anlatıyoruz. Çünkü bu 16 yıldızdan her biri bir Türk devletini tarihte kurulmuş, bir büyük Türk devletini temsil ediyor. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, bu programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sebiha Tan var, ben Sedat Ağaoğlu. Şimdi de hocam, tarihimizin önemli bir noktasına geldik. Çok önemli bir devlete, bir cihan devletine geldik. Osmanlı Devleti. Kuruluşuyla hep yaptığımız gibi başlayalım Güray hocam.
Osmanlı Devleti, Türk tarihinde bulunan 16 yıldızdan birisidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce kurulmuş olan büyük bir imparatorluğun adıdır. Çok büyük bir devlettir tabii ki. Kurucusu Osman Gazi, Söğüt'te devleti kurmuştur. 1299 yılında kurulmuş olan Osmanlı Beyliği'nin başında bulunmaktaydı. Onun yapmış olduğu fetihlere baktığımız zaman, oğlu Orhan Gazi tarafından Bursa'daki fethe kadar beyliğin başkentinin büyük oranda Söğüt'te devam ettiğini görüyoruz. Orhan Gazi, Bursa'yı 1326 yılında fethettikten sonra beyliğin ve devletin başkenti Bursa olmuştur. Daha sonra İznik fethedilmiştir ve her iki şehirde de, Bursa'da ve İznik'te, devletin ilk müesseseleri kurulmuştur. İlk kurumlar buralarda tesis edilmiştir. Orhan Gazi zamanındaki gelişmelere ve olaylara baktığımız zaman, Orhan Gazi zamanından itibaren beyliğin genişlemeye devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle Karesioğulları Beyliği, ardından da Çobanoğulları Beyliği, Zonguldak ve çevresine doğru, yani Batı Anadolu'daki komşu beylikler ve Bizans'a karşı gaza faaliyetlerinin öne çıktığı görülür. Osmanlı Devleti'nde ikinci hükümdar olarak Orhan Gazi'nin olduğunu görüyoruz. Osman Gazi zamanındaki sınırları yine gaza politikasıyla Orhan Gazi genişletmiş ve onun 1361 yılında vefatından sonra tahta oğlu 1. Murat Hüdavendigâr geçmiştir. Murat Hüdavendigâr'ın zamanında başkentin de değiştiğini görüyoruz. Orhan Gazi zamanında 1353-1354 yılında ilk defa Osmanlı Devleti Rumeli yakasında Çimpe Kalesi ve çevresini fethetmiş veya Bizans'la yapılan anlaşma gereğince oraya asker yerleştirmiş ve ilk defa Çanakkale ve Marmara Denizi'nde gemiler yürütmüştür ve buranın güvenliğiyle ilgili tedbirler almaya başlamıştır. Orhan Gazi'den sonra tahta geçmiş olan Murat Hüdavendigâr'ın en önemli yapmış olduğu siyasi ve askeri olaylara baktığımız zaman, özellikle 1366 yılında Sırp Sındığı Savaşı, özellikle Balkanlardan gelmekte olan başta Sırp ve müttefik orduların, Macarların ve diğerlerinin bulunmuş olduğu Haçlı ordusuna karşı yapılmış olan bir büyük zaferle sonuçlandı. 1371 yılında Çirmen Savaşı ve daha sonra fetih hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. 1. Murat Hüdavendigâr zamanında Anadolu'da da birliği sağlayacak bir takım tedbirler alınmaya çalışıldığını anlıyoruz. Özellikle 1370 yılından itibaren Anadolu'da Batı Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne bağlanmasıyla ilgili politikalar yürütüldü. Bunda da başarılı olduğunu görüyoruz Murat Hüdavendigâr'ın. Özellikle Batı Anadolu'da Saruhan oğulları, yine Germiyan oğulları ve kuzeye doğru baktığımız zaman Karaman oğulları ile olan ilişkiler açısından Osmanlı Devleti güvenlik tedbirlerini de almaya çalışıyordu. Germiyan oğulları, Karesi oğulları, Saruhan oğulları ve daha güneyde bulunan Aydın oğulları meselesini de kendi lehine halletmiş görünüyor 1. Murat Hüdavendigâr. Batı Anadolu'da Osmanlı Devleti aslında Anadolu Birliği'ni de sağlamaya çalışan bir devlet olarak ortaya çıkmış bulunmaktaydı.
Hocam, bu saydığınız beylikler Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan devletler ve daha sonra bu beyliklerden bir tanesi olan Osmanlı Beyliği büyüyüp bir devlet niteliği kazanarak yine Türkler arasında bir birlik oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor.
Evet, Türkiye Selçuklu Devleti adıyla bildiğimiz veya Anadolu Selçuklu Devleti adını verdiğimiz Selçuklu Devleti Türkiye'de parçalanınca, yıkılınca onun yerine bu beylikler kurulmuştu. Osmanoğulları Beyliği de devlet haline dönüşmüş ve diğer beylikleri de himayesi altına alarak genişlemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu üçüncü padişahı Murat Hüdavendigâr yine bir Haçlı Seferi'ne karşı Balkanlarda, Kosova'da savunma sırasında Kosova Meydan Muharebesi'nin sonrasında bir suikast neticesinde şehit düşmüştür. Bugün Kosova, Balkanlarda bağımsız bir devletin adıdır ve buradaki Murat Hüdavendigâr Türbesi onun şehit düştüğü yerde yapılmıştır. Kosova, 1. Kosova Savaşı adıyla bilinir. 1389 yılında Murat Han'ın şehadetiyle sonuçlanmıştır. Onun vefatı şehit olması üzerine yerine oğlu Yıldırım Beyazıt geçmiştir. Yıldırım Beyazıt Han çok çevik, atik bir şehzadeydi. Hükümdarlığı boyunca o aynı zamanda Balkanlarda ve Anadolu'da birliği sağlamak için gayret gösterdi. Karamanoğullarını, Ankara'yı, Candaroğullarını, hatta daha doğudaki Sivas'a kadar olan bölgedeki beylikleri, Eratna Beyliği'ni kendisine bağladı. Böylece Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir Osmanlı varlığı ve devleti görülüyor Yıldırım Beyazıt Han zamanında. Balkanlarda ise onun Kosova'ya kadar olan sahayı fethettiğini, aynı zamanda bugünkü Selanik'e kadar olan sahada fetihlerde bulunduğunu, Bulgaristan'da da Tuna Havzası'na kadar Bulgaristan'ın tamamını kapsayacak şekilde büyük fetihler yaptığını görmekteyiz. Ancak 1396 yılında Yıldırım Beyazıt'a karşı büyük bir Haçlı Seferi düzenlendi. O bu sırada İstanbul'u kuşatmakla ilgileniyordu. Haçlı Seferi'nin geldiğini haber alınca derhal savunma tedbirlerini aldı ve Nibolu Kalesi önlerinde büyük bir savaş meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Han burada da büyük bir zafer kazandıktan sonra Anadolu'ya döndü ve Timur meselesiyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bizans kuşatmasını da devam ettirmek düşüncesindeydi. Ancak Timur tehlikesinin baş göstermesi üzerine istekli veya isteksiz zorunlu bir şekilde Timur Han'la karşılaşmak zorunda kaldı. Timur Anadolu'ya girmiş, Sivas'ı yağmaladıktan sonra halkını katletmiş ve Ankara önlerine doğru ilerlemekteydi. Barış çabalarına rağmen Ankara'da büyük bir ikili karşılaşma meydana geldi. Ankara'daki savaş sonucunda Yıldırım Beyazıt kendi ordusunun saflarında meydana gelen karşı tarafa geçme faaliyeti neticesinde mağlup oldu. Bu onun beklemediği bir durumdu ve neticede kendisi sonuna kadar, savaşın sonuna kadar mücadele etmesine rağmen esir düştü. Timur onu yanında götürdü ancak Batı Anadolu'da Uluborlu ziyareti sırasında Yıldırım Beyazıt Han'ın vefat ettiğini görüyoruz.
1402'de gerçekleşen bu savaşın seyrine ilişkin elimizde yeterli bilgiler var mı? Orduların güçleri belli mi? Ne tür silahlar kullanıldı? Ne tür bir savaş gerçekleşti?
Yıldırım Beyazıt Han'ın ordusunda bütün hazırlıkların yapıldığı anlaşılıyor. Bir savunma savaşı yaptı. Aslında onun sınırları Sivas'a kadardı. Timur ise Bursa'yı da Edirne'yi de almak için geliyordu adeta. Çünkü Osmanlı Devleti'nin 1. Murat Han'dan itibaren başkenti Edirne'ye taşınmıştı. Ancak tarihi başkent Bursa'ydı. Dolayısıyla Bursa, Yıldırım Beyazıt Han için önemli bir merkezdi ve karargah üssüydü Anadolu harekatında, Anadolu seferlerinde. Yıldırım Beyazıt'ın ordusu 120 bin civarında görülmektedir. Oysa Timur'un ordusu bundan çok daha fazlaydı. Tarih kaynakları bu şekilde belirtiyorlar. Neticede Osmanlı Devleti 1403 yılından itibaren 1412 yılına kadar devam eden 11 yıllık bir iç kavga, fetret dönemi dediğimiz bir taht boşluğu dönemine girdi. Böylece tahta aday olan şehzadeler arasında iç savaşlar başladı. Neticede şehzadeler arasındaki bu savaşta Mehmet Çelebi, Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Mehmet Çelebi galip gelmeyi başardı ve devleti yeniden toparlayacak gücü etrafında gördü. Böylece Süleyman Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi saf dışı kaldılar. Mehmet Çelebi devletin ikinci defa yeniden toparlanmasını sağlayan bir bey olarak, hükümdar olarak Osmanlı Devleti'nin başına geçti. Mehmet Çelebi'nin 1413'te devleti toparlamasından sonra devletin başında bulunduğu süre boyunca 1421 yılına kadar gerçekten de büyük bir azimle çaba göstererek faaliyet yaptığını görüyoruz. Anadolu'daki beylikleri yeniden itaate almaya çalıştı. Ardından Balkanlarda da Haçlı hareketlenmesi sonucunda kaybedilen yerleri veya isyan ederek ayrılan yerleri de yeniden itaate almaya çalıştı. Bu anlamda Batı Anadolu beyliklerini, Saruhanoğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Orta Anadolu'da da Germiyanoğulları ve Karamanoğulları üzerine harekat düzenledi, seferler yaptı. Bu seferler neticesinde kısmen başarı elde ettiğini ve kendisine bağlamaya çalıştığını görüyoruz. Ancak bu arada iç isyanlar da meydana gelmekteydi. Neticede Çelebi Mehmet devletin toparlanmasıyla daha çok ilgilenmiştir. İç meselelerle ilgilenmek zorunda kalmıştır. Ancak onun oğlu tahta geçmiş olan 2. Murat Han devleti gerçek anlamda eski gücüne kavuşturacak ve büyük bir devlet olma yoluna doğru ilerletecektir. İkinci Murad'ın tahta geçmesinden sonra yapmış olduğu askeri harekat ve siyasi uygulamalara baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ni gerçekten büyük bir devlet noktasına doğru götürecektir. Bu anlamda İkinci Murat Han öncelikle Anadolu'daki beylikleri kesin bir şekilde kendisine bağlamıştır. Bu anlamda 1424-1425 yılında İzmir'e kadar olan bütün Batı Anadolu'daki beyliklerin tamamını kendisine bağlayacak bir askeri harekat gerçekleştirmiştir. Vezirlerini ve paşalarını Anadolu'daki seferlere yönlendirmiş ve böylece Batı Anadolu'daki beyleri Yıldırım Beyazıt Han zamanında olduğu gibi kendisine bağlamayı başarmıştır. İkinci Murat Han'ın bu sırada Balkanlardan gelmekte olan çeşitli seferlere karşı da Haçlı seferlerine karşı da tedbirler almaya çalıştığını görüyoruz. Bu seferler sırasında özellikle Edirne'yi başkent olduğu için savunma harekatı da gerçekleştirmiştir. II. Murat zamanında yapılmış olan en önemli faaliyetlerden birkaç tanesini daha burada anmamızda yarar var. Sultan Murat Han, şehzade eğitimi açısından çok yeni bir uygulamada başlattık çağında. Sancaklarda şehzadelerin görevlendirilmesi uygulamasını, gerçek anlamda şehzade eğitimini de önemseyen bir padişahtı. Murat Han'ın Haçlı seferleri öncesinde ülkeyi içeride onaran, inşa eden bir politika güttüğünü söyleyebiliriz. Özellikle devletin Edirne'deki sarayda yerleşmesi, Bursa başkentinden sonra Edirne'nin bir başkent olarak gelişmesi ve Fatih'e miras olarak kalması olayında II. Murat Han'ın aldığı bayındırlık tedbirlerinin önemi yüksektir. Bursa'da ve Edirne'de yaptığı inşaat faaliyetleri buna örnektir. Balkanlarda yaptığı pek çok inşaat günümüze kadar kalmıştır. Murat Han 1. Kosova'dan sonra 2. Kosova Savaşı ile Balkanlarda 1444 ve 1448 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı gelmekte olan iki Haçlı seferine karşı da zaferle sonuçlanacak bir savunma savaşı yapmıştır. Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan Bulgaristan bölgesinde hücum eden Haçlı kuvvetlerine karşı bugünkü Varna şehri yakınlarındaki ovada Murat Han'ın büyük bir zafer kazandığını görüyoruz. Bir diğer zaferini ise Kosova'da kazanmıştır. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han'a gerek Balkanlarda gerekse Anadolu'da çok emin büyük bir devlet bırakmaktaydı. 1453 yılında Fatih'in İstanbul'dan başka bir hedefi kalmamış oluyordu. Nitekim Fatih Sultan Mehmet Han 2. Murat'ın 1451 yılında vefatı üzerine tahta geçecektir.
Hocam önümüzdeki hafta bu büyük cihan imparatorluğunun yükseliş dönemiyle birlikte bir çağ kapatıp bir çağ açan İstanbul'un fethiyle devam edeceğiz. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, Tarih ve Çocuk programımızda önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Tarih ve Çocuk.